Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Karen Bears, Cynthia Rahr Johnson, Benjamin L. Handan ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı Parent Training for Disruptive Behavior, Ruby Autism Network Clinician Manual, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda öfke nöbeti, saldırganlık ve yönergelere uymama gibi zorlayıcı davranışlar için geliştirilmiş bir klinisyen kılavuzudur. Programs That Work dizisindeki bu eser, ebeveynlere doğrudan okunacak bir popüler psikoloji kitabı değil, uzmanların ailelerle yürüttüğü yapılandırılmış bir eğitimin uygulama rehberidir. Kılavuzun amacı, ebeveynlerin günlük hayatta davranış değişimini destekleyen beceriler kazanmasına yardım etmektir. Temel yaklaşım, davranışı yalnızca bastırılacak bir sorun gibi görmek yerine, çocuğun bir ihtiyacını ya da işlevini anlamaya dayanır. Uygulama, davranışsal ilkeler, önleyici düzenlemeler, pekiştirme, iletişim öğretimi ve becerilerin kalıcılığı gibi birbirini tamamlayan oturumlardan oluşur. Bu yönüyle kitap, klinik araştırmalardan elde edilen davranışsal ebeveyn eğitimi bilgisini, CHIMS planları ve uygulama araçları yoluyla terapi pratiğine aktarmayı hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, davranışın işlevini anlamak, müdahaleyi cezadan öğretime taşır, kılavuzun temel fikri, zorlayıcı davranışların gelişigüzel ortaya çıkmadığıdır. Bir çocuk ağlayarak, vurarak ya da yönergeyi reddederek zor bir görevden kaçıyor olabilir. Yetişkinin ilgisini elde etmeye çalışıyor olabilir ya da istediği nesneye ulaşmak istiyor olabilir. Bu nedenle Ruby yaklaşımında ilk soru, davranışın ne kadar rahatsız edici göründüğü değil, çocuğa ne sağladığıdır. İşlevsel değerlendirme mantığı. Ebeveynin yalnızca davranış meydana geldikten sonra tepki vermesi yerine, davranışın öncesindeki koşulları ve sonrasındaki sonuçları fark etmesini sağlar. Örneğin, her talep sonrasında görev kaldırılıyorsa, kaçınma davranışı istemeden güçlenebilir. Bu durumda hedef, çocuğu zorlamak ya da cezalandırmak değil, uygun bir mola isteme biçimi öğretmek ve göreve dönüşü planlamaktır. Kitap, böylece ebeveyn eğitimini soyut tavsiyelerden çıkarıp gözlenebilir örüntülere bağlar. Klinik açıdan bu çerçeve önemlidir. Çünkü aynı görünen davranış, farklı çocuklarda farklı işlevler taşıyabilir. İşlev anlaşılmadan seçilen teknikler etkisiz kalabilir, hatta sorunu arttırabilir. Kılavuz, uzmanı aileyle birlikte hedef davranışı tanımlamaya, düzenli veri toplamaya ve müdahaleyi çocuğun koşullarına göre uyarlamaya yöneltir. İkinci olarak, önleme stratejileri ve günlük programlar, krizden önce çevreyi düzenler, Ruby programı. Zorlayıcı davranışlarla çalışmayı yalnızca olay anındaki tepki olarak ele almaz. İkinci önemli boyut, sorun çıkmadan önce ortamı ve beklentileri düzenlemektir. Kılavuzdaki önleme stratejileri ile günlük programlar oturumları, özellikle geçişler, belirsizlik, uzun bekleme süreleri ve zor talepler nedeniyle güçlük yaşayan çocuklar için öngörülebilirlik oluşturmayı amaçlar. Görsel ya da yazılı rutinler etkinlik sıralamasını daha anlaşılır hale getirebilir. Görevleri küçük adımlara bölmek, çocuğun yapabildiği seçimlere yer vermek ve geçiş öncesinde hazırlık yapmak da talebin yarattığı yükü azaltabilir. Buradaki mantık, aile yaşamını katı kurallarla doldurmak değildir. Amaç, çocuğun ne olacağını daha kolay anlamasını sağlamak ve yetişkinin de hangi durumda ne yapacağını önceden planlamasıdır. Bu yaklaşım, Türk ailelerinde sık görülen yoğun sabah hazırlığı, yemek, misafirlik ya da uyku öncesi gibi rutin baskının yüksek olduğu zamanlarda da klinik görüşme için somut bir çerçeve sunabilir. Kılavuz, davranışın çevresel bağlamını dikkate aldığı için sorumluluğu yalnızca çocuğun üzerine yüklemez. Uzman, aileye uygulanabilir küçük değişiklikler seçtirmeli, bunların etkisini izlemeli ve her evin zaman, bakım veren ve kaynak koşullarına göre planı uyarlamalıdır. Üçüncü olarak, pekiştirme ve planlı görmezden gelme, tutarlı sonuçlar kurmayı öğretir, kılavuzun pekiştirme oturumları. Çocukların uygun davranışları neden tekrar ettiğini ebeveynlere anlaşılır biçimde öğretmeye yöneliktir. Pekiştirme, yalnızca ödül vermek anlamına gelmez. Çocuğun gerçekten değer verdiği bir ilgi, etkinlik, nesne ya da olumlu geri bildirim. İstenen davranışın hemen ardından ve tutarlı biçimde sunulduğunda öğrenmeyi destekleyebilir. Önemli olan pekiştiricinin yetişkinin mantığına göre değil, çocuk üzerindeki gerçek etkisine göre belirlenmesidir. Kılavuz ayrıca pekiştirmenin zamanlaması, hedef davranışın açık tanımı ve zaman içinde daha doğal sonuçlara geçiş gibi uygulama ayrıntılarını ele alır. Planlı görmezden gelme ise her zorlayıcı davranış için kullanılacak evrensel bir yöntem değildir. Daha çok yetişkin ilgisiyle sürdürülen ve güvenlik riski taşımayan bazı davranışlarda düşünülebilecek bir stratejidir. Saldırganlık, kendine zarar verme ya da ciddi tehlike içeren durumlarda görmezden gelme uygun değildir. Bu sınır, kitabın davranışsal yöntemi mekanik bir teknik listesi olarak sunmadığını gösterir. Ebeveynin sakin, öngörülebilir ve ortak bir tutum izlemesi önemlidir. Bir bakım veren davranışa uzun ilgi verirken diğeri görmezden gelirse çocuk için sonuç belirsizleşir. Klişenin rolü, aileyi suçlamadan bu tutarlılığı kurmaya, güvenliği değerlendirmeye ve uygun davranışları görünür biçimde güçlendirmeye yardımcı olmaktır. Dördüncü olarak uyum eğitimi ve işlevsel iletişim, çocuğa davranışın yerine geçecek beceriler sunar. Zorlayıcı davranışı azaltmak tek başına yeterli bir hedef değildir. Çocuk, davranışın daha önce sağladığı sonucu güvenli ve kabul edilebilir bir yolla elde etmeyi öğrenmezse, sorun farklı bir biçimde sürebilir. Bu nedenle Ruby Kılavuzu, uyum eğitimiyle işlevsel iletişim eğitimini programın merkezi parçaları arasında konumlandırır. Uyum eğitimi, yetişkinin yönergeleri açık vermesini, çocuğun yapabileceği düzeyde talepler belirlemesini ve uyduğunda hızlı biçimde olumlu karşılık vermesini içerir. Amaç körü körüne itaat değildir. Çocuğun günlük bakım, güvenlik ve öğrenme için gerekli taleplere daha başarılı katılabilmesidir. İşlevsel iletişim eğitimi ise çocuğa yardım isteme, mola talep etme, bekleme, dikkat isteme ya da bir nesneye uygun şekilde erişme gibi alternatifler öğretir. Çocuğun konuşma düzeyi sınırlıysa, bu beceriler sözel olmayan iletişim yollarıyla da desteklenebilir. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. Yeni beceri eski davranıştan daha zor, daha yavaş ya da daha az etkili olursa çocuk onu kullanmayabilir. Bu yüzden aile uygun iletişim girişimine mümkün olduğunca hızlı ve anlamlı karşılık vermeyi öğrenir. Kılavuz, klinisyeni beceriyi rol oynama, ev ödevleri ve geri bildirim yoluyla ebeveyni öğretmeye yöneltir. Böylece ebeveyn yalnızca sorun anını yöneten kişi değil, çocuğun günlük yaşamda iletişim ve uyum becerilerini geliştiren aktif bir öğretici haline gelir. Son olarak 11 oturumlu yapı, uygulama sadakati ve kalıcılık için klinik bir yol haritası sağlar. Bu kitabı benzer genel ebeveynlik kaynaklarından ayıran yönlerden biri, müdahaleyi ayrıntılı bir klinik program halinde düzenlemesidir. Çekirdek bölümde davranışsal ilkelerden başlayıp önleme, günlük programlar, pekiştirme, planlı görmezden gelme, uyum, işlevsel iletişim, beceri öğretimi, cenelme ve sürdürmeye uzanan 11 oturum bulunur. Oturumların sıralı olması, ailelerin aynı anda çok sayıda teknik denemesi yerine temeli kurarak ilerlemesine yardım eder. Tipik uygulama akışı, önce ev ödevinin gözden geçirilmesini, ardından yeni becerinin anlatılmasını, tartışmayı ve rol oynamayı içerir. Bu düzen, ebeveynin bilgiyi duymasıyla onu evde uygulayabilmesi arasındaki farkı dikkate alır. Kılavuzda telefonla destek, ev ziyareti, örnek davranış destek planı, yaygın uygulama güçlükleri ve ilerleme notu gibi ek materyallerin bulunması da programın gerçek hizmet koşullarına uyarlanabildiğini gösterir. Uyku, beslenme ve tuvalet gibi alanlar için ek oturumlar düşünülmüştür. Ancak bunlar çekirdek davranış planının yerine geçmez. Son aşamadaki genelleme ve sürdürme vurgusu özellikle önemlidir. Bir becerinin yalnızca terapi odasında ya da tek bir ebeveynle görülmesi yeterli değildir. Farklı zamanlarda, kişilerle ve ortamlarda kullanılabilmesi gerekir. Bu nedenle klinisyen ilerlemeyi izlemeli, ailenin karşılaştığı engelleri çözmeli ve planı zamanla daha sürdürülebilir hale getirmelidir. Sonuç olarak, Parent Training for Disruptive Behavior, öncelikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve aileleriyle çalışan psikologlar, davranış uzmanları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ekipleri, gelişimsel pediatri alanındaki profesyoneller ve ilgili lisansüstü öğrencileri için uygundur. Kitap, ebeveynlerin tek başına okuyup eksiksiz uygulayacağı bir rehber olarak konumlandırılmamalıdır. Nitekim kılavuz, davranışın işlevini değerlendirme, riskleri ayırt etme, hedef seçme ve aileye beceri öğretme sorumluluğunu eğitimli klinisyene verir. Buna rağmen, ebeveyn eğitiminin neden gerekli olduğunu anlamak isteyen deneyimli bakım verenler için de yararlı bir çerçeve sağlayabilir. pratik değeri. Zorlayıcı davranışları ahlaki bir sorun ya da salt disiplin eksikliği olarak yorumlamak yerine gözlem, planlama, öğretim ve izleme süreçleriyle ele almasındadır. Benzer otizm kaynaklarının bir bölümü tanılama, sosyal iletişim ya da genel aile desteğine odaklanırken, bu eser özellikle yıkıcı davranışların azaltılmasına yönelik oturum sıralaması belirlenmiş bir müdahale protokolü sunar. Kılavuzun güçlü yanı, uygulamalı davranış analizi ilkelerini soyut kavramlar halinde bırakmamasıdır. Ev ödevleri, rol oynama, davranış destek planı, telefon desteği ve genelleme gibi unsurlarla klinik uygulamanın nasıl yürütüleceğini tarif eder. Araştırma temelli Ruby programına dayanması da onu yalnızca kişisel deneyime yaslanan ebeveynlik kitaplarından ayırır. En verimli kullanım, kitabın ebeveyn çalışma materyalleri ve uygun klinik süpervizyonla birlikte ele alınmasıdır. Destek olmak isterseniz Karen Bears kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.